Güne bakan.
Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü, işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi, güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınından Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Takvim yaprakları 1 Temmuz 2022'yi günlerden Cuma'yı Türkiye'de saatlerimiz 15.05'i gösteriyor. Sağlık ve huzur dolu bir gün geçirmenizi diliyor. Dünyanın dört bir yanında bizleri dinleyen siz sevgili dinleyicilerimize gönül dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Efendim bizleri Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan da bizlere ulaşabilir, duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Mesajlarınızı bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Güne Bakan'ın ilk bölümünde Kur'an ve hadis ışığında köşemizde sizlerle olacağız. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir'le namazda okuduğumuz duaların anlamları ve namazın önemi üzerine sohbet edeceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, ikinci bölümde sağlık haberleri köşemizde sizlerle olacağız. Gündem yine yoğun. Tüm dünyanın 2 yıldan fazla bir süredir mücadele ettiği COVID-19 salgını henüz bitmedi. Vakalarda son aylarda artış yaşanmaya başlandı. Peki Türkiye COVID-19 salgınında ne durumda? Haftalık veriler bize neyi işaret ediyor? Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca maske kullanımına dair neler söyledi? Türk Toraks Derneği COVID-19 vaka artışlarına dair hangi uyarılarda bulundu? Türkiye'de ilk maymun çiçeği virüsü vakası görüldü. Peki hasta ne durumda? Takibi nasıl yapılıyor? Dünyaya bakacağız. Dünya ne durumda? Bazı ülkeler tedbirleri tekrar gündemlerine alacaklarını bildirdi. Hangi ülkeler ne tür tedbirler alacaklar? Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı ve gazeteci Yeşim Sert Karaaslan telefon bağlantımızla bizlerle olacak. Dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktaracak. Güne Bakan başladı.
Çıkmış isyan bülbüllerin. ve hadis ışığında.
Efendim, burası sizin radyonuz, uzakları yakın eden radyo TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan, Kur'an ve Hadis Işığında köşemizde devam ediyor. Şu anda telefon attığımızda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız var. Halis hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba Mustafa Bey, selamünaleyküm.
Ve aleykümselam, hayırlı cumalar kıymetli hocam. Geçtiğimiz hafta namaz bahsini ele almıştık. Namazda okuduğumuz duaları konuşuyorduk. Yarım kalmıştık sohbetimize. Bu hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Namaz Allah-u Teala'nın biz Müslümanlara farz kıldığı ibadetlerden birisi. Günde 5 vakit namaz kılmaya gayret gösteriyoruz. Ve namazın içerisinde okuduğumuz dualar var. Örneğin rükuda 3 kez Sübhane Rabbiyel Azim diyoruz. Kıyamda 3 kez Rabbena lekel hamd veya Allahümme Rabbena lekel hamd diyoruz. Secdede 3 kez Sübhane Rabbiyel A'la dualarını okuyoruz. Oturduğumuzda ise Tahiyyat, Salli Barik ve Rabbena dualarını okuyoruz. Çoğu zaman da bu okuduklarımızın anlamlarını bilmiyoruz. Aslında anlamlarını bilsek o namaza kendimizi daha fazla vereceğiz. Daha bir ihlaslı namaz kılmış olacağız diye düşünüyorum. Bu konuda siz neler söylersiniz? Bu duaların anlamlarını sizden dinlemek istiyoruz. Buyurunuz.
Çok teşekkür ediyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin el-Emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve hayyi' lana min emrina reşeda. Tabii önceki programlarda da girişten başlamıştık. Cenab-ı Hakk'a kulluğumuzu icra ettiğimiz, sunduğumuz, gerçekleştirdiğimiz ve Cenab-ı Hakk'ın bizde halk ettiği, bu bedenimizle yapıyoruz bunu. Bedenimizdeki bir dünya mafsal, kemiklerimiz, yani bu anatomimizi kastediyorum. Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu ve ihsanı ve bunu adeta Allah'ın huzurunda yaşayarak, bedensel anlamda yaşayarak gerçekleştiriyoruz.
Evet.
Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste her bir mafsal için likulli sulema beni Adem, Ademoğlunun her mafsalı için bir sadaka düşer. Cenab-ı Hakk'a karşı borçluluğumuz söz konusu. Dolayısıyla bedenimizin gerçekleştirdiği gerek dik durma, ki iki ayak üzerinde insanın dik durması çok önemli. Diğer canlılardan onu ayıran Cenab-ı Hakk'ın ona keremle, lütufla, ihsanla bahşettiği bir şey. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ buyuruyor Cenab-ı Hak. Biz Ademoğlunu mükerrem kıldık, yani değer verdik ona. Ve onu anatomisine de Cenab-ı Hak yansıtmış. Hı hı. O böyle ayakları üzerinde durur. Muhteşemdir. Biz tabii alışkın olduğumuz için birbirimizi ayakta, orada, burada sürekli evet, görmeye. Tabii. Aslında bu çok nadide bir şey. Yani bir tane yeryüzünde insan evladı olsa bütün canlılar ya nasıl bir varlık ayakta dikele durur ve öyle sürekli gezer yürür diye. Bu evet, çok harikulade bir şey. Ve biz bu duruşumuzla İbadetimize başlıyoruz. Cenab-ı Hakk'a hamd ediyoruz. İşte Fatiha ile ilgili önceki programlarda konuştuk. Hı hı. Orada Cenab-ı Hakk'ı hamd ve tesbih ediyoruz. Sonra niyazda bulunuyoruz. Taleplerimiz var, hidayet talebimiz var. Allah Azze ve Celle'nin bizi sırat-ı müstakim üzere dosdoğru koruması, muhafaza etmesi ve kendilerine nimette bulunduğu iyi kullarına ilhak etmesi talebimiz var. Bir de korkumuz var, kötülerden olmamak. Kötüler gibi sapkınlığa kaymamak için. Orada da Cenab-ı Hakk'a yine yakarıyoruz. وَلَا الدَّالِينَ diye dalalete gidenlerden yahut kendilerine gazap ettiklerinden olmayalım diye. Sonra Allah Azze ve Celle'nin huzurunda bir zamm-ı sureden sonra, yani eklediğimiz bir sureden sonra eğiliyoruz. Ve eğildiğimizde işte önceki programda onu konuştuk. سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ diyoruz. O demin bahsettiğimiz ayakta duran ama ellerini bağlamış saygılı görünümümüzden bu kez eğilmiş ve Allah'ın huzurunda boyun eğmiş ve bu boyun eğmemizi de dile getiren bir durumdayız. Sübhane Rabbiyel Azim, azim olan Rabbimin huzurunda onu her türlü kusurdan, eksiklikten, münezzeh, yani bunlardan uzak biliyorum. O böylecedir diye bunu ikrar ediyoruz. Bu bazılarının yanlış anladığı gibi, yani bizim bu ifademizle Cenab-ı Hakk'ı oraya öyle, yani o makama, o üstünlüğe Allah Azze ve Celle'yi şey yapmaya çalışan bir şey değil. Allah zaten öyle. Cenab-ı Hak zaten azim. Biz o esnada bunu kendimiz içselleştiriyoruz. Çünkü biz yine önceki programlarda konuştuk. Hayatın sokaklarına daldıkça, gidip geldikçe bu kez yer yer kendimizde azamet bulmaya, başkalarını ezmeye, diklenmeye veya halkın tabiriyle kendimizi bir şey zannetmeye başlıyoruz. Dolayısıyla burada bu ifadelerle Cenab-ı Hakk'ın azametini ve üstünlüğünü dile getirirken kendimiz, kendi pozisyonumuzu, konumumuzu tekrardan bir refresh ediyoruz. Yani biz zayıf, biz çaresiz ve bunu iyice içselleştirelim, bilelim diye eğiliyoruz azameti önünde Cenab-ı Hakk'ın. Yoksa Allah Azze ve Celle'nin ne büyüklüğünü ikrar ederken, yani büyük olsun diyedir, ne azametini ikrar ederken azim olsun diyedir. Hayır, zaten Cenab-ı Hak mutlak büyüktür. Zaten Cenab-ı Hak mutlak azamet sahibidir. O zaman bizim bunları dile getirişimiz, ifade edişimiz ne üçündür denilse, kendimiz içindir. Kendimiz kendi konumumuzu hissedelim. Varsa eksen kaymaları, bunları düzeltelim diye. Hatırlarsanız Osmanlı padişahları kendilerine mağrurlanma padişahım, senden büyük Allah var diye dedirtirlermiş. Bu, yani o esnada kendilerine gösterilen saygıyı, hani olur da içlerinde herhangi bir benlik duygusunu uyandırır korkusuyla düzeltmek için etraftan istedikleri ve bekledikleri ve bizatihi onların emriyle söylettikleri bir şey. Aynı oradaki psikolojiye ve felsefeye uygun olarak kul bu kez kendisi bunu seslendirerek eğilir. Yani artık farkına varsın da tekrar hayata namaz sonrası döndüğünde ben sıradan bir kulum. Yaratan Allah Azze ve Celle, o bizim sahibimiz, o bizim yaratıcımız, o bizim efendim Rabbimiz. Dolayısıyla kul camiden çıktığında bu tür kayma noktaları, benlikteki bu tür meyillerin büyüklenmeye, diklenmeye yönelik düzeltilmiş olsun diye. O bakımdan bu seslenişimiz ve huzurdaki eğilişimiz bunu içselleştirelim diyedir. Ve namazdaki bir bütünlük içerisinde söylediklerimizin hepsi kendimize yönelik bir deklarasyondur. Yoksa hani bir siyasiyi yahut bir devlet başkanlığı insanların aşağıdan böyle ede onu yüceltmeleri kabilinden bir şey değildir. İnsanlar evet kendi büyüklerini, aralarındaki insanları medhederek onları belli bir yere çıkarmaya çalışırlar. Ama namazdaki duruşumuz öyle değil. Biz Cenab-ı Hakk'ı bir yere çıkarmayız. Cenab-ı Hak zaten mutlak üstün ve yaratandır. Biz sadece bunu hatırlarız ve hatırladıkça da kendi konumumuzu, gerçek konumuzu, yani kulluğumuzu hatırlamış oluruz. Hı hı. Sonra rükudan kalkıyoruz. Rükudan kalkarken Semiallahu limen hamide diyoruz. Allah Azze ve Celle hamd edeni kesinlikle işitir ve bilir. Biz namazı niçin kıldık? Hamd etmek için. Öyle başladık. Yani Fatiha'yı hatırlayın. Elhamdülillahi diye. Hamdımızın o içimizdeki minnet hissinin Cenab-ı Hakk'a olduğunu, hamd sadece minneti, şükrü değil, sevgiyi de barındırır. Ve hatta denir ki hamd kulun hissedebileceği her türlü minneti, sevgiyi ve iyi duyguların tamamını içinde barındırır. Dolayısıyla ben sana bu hamdimi sundum, sahibim olarak ifade ediyorum. Her türlü bana sağladığın nimeti asla nankörlük etmeyerek huzurunda dile getiriyorum. Sen benim bu hamdimi kesinlikle duyuyorsun. Bu bilinç çok önemlidir. Yani kulun namaz kılıyorum ama ötede, beride, geride, hani o bunun farkında mı, değil mi, bu ona ulaşıyor mu, ulaşmıyor mu, yoksa kendi başıma bir yerlerde kendimle sınırlı bir şey mi yapıyorum? Eğer bu düşünce böyle kayarsa ötelere, berilere, irtibat kopar. Dolayısıyla kulun Cenab-ı Hakk'ın huzurundaki ibadeti ihsan makamına gelmelidir. Nedir ihsan makamı? En te'budallah ke'enneke tara. Sen onu görüyormuşçasına Allah Azze ve Celle'ye kulluk ediyorsun. Evet. Eğer sen tut ki görmüyorsun, ki görmüyoruz, onun seni gördüğü bilincindesin. Dolayısıyla kul, Rabbim şu anda benim ona hamd ettiğimi biliyor bilincinde. Diyeceksiniz bunu kul nasıl fiilen hissedebilir? Şöyle düşünmeli: beni yaratan ve hali hazırda bu sistemi işleten o, yani dolaşımımı sağlayan, kalbimin atmasını sağlayan, milyarlarca sayıdaki hücremin hücremdeki işlemleri yürüten, bunların hiçbirini biz ya da etrafımızdaki birine sağlıyor değil. Dolayısıyla bunları bizde sağlıyor, yaratıyor ve yaşatıyor olduğuna göre bizden büsbütün ve her şeyimizle haberdar demektir. Dolayısıyla oradan kalkarken bunu biz kendi kendimize hatırlatırız. Allah kendisine hamd eden kulunu kesinlikle işitiyor ve biliyor diye. Aslında rekatın kendisinin tamamlandığı yerdir bu. O yüzden buraya kadar yetişenler rekata yetişmiş demektir. Evet. Burayı kaçıranlar rekatı kaçırırlar. Çünkü hamd, yani Allah'a hamd edişimiz burada gerçekleşti. Bu birinci rekattı. O bakımdan cemaate gelenler eğer rükuda yetişemezlerse ve cemaatle birlikte semiallahu limen hamide ona eşlik edemezlerse birinci rekatı kaçırmışlar demektir. Çünkü hamdin başladığı ve hamdin Cenab-ı Hak tarafından bilindiğinin dile getirildiği yerdir burası. Sonra biz secdeye varıyoruz. Allahu Ekber diye her hareketimizde yaptığımız gibi namazdaki Cenab-ı Hakk'ı mutlak üstünlüğü ve büyüklüğünü dile getirirken ve bunun eşliğinde yere varıyoruz. Evet. Zemine varıyoruz. Cenab-ı Hakk'ın vescud vakterib dediği, secde et ve yakınlaş dediği yere varıyoruz. Dolayısıyla yine Resulullah'ın haber verdiğine göre akrabu ma yekunul abdu min rabbihi. Kulun Rabbine en yakın olduğu yer.
En yakın bizim olduğu an değil mi? Secde anı.
En yakın olduğu an ve yer. Dolayısıyla namazın zirve noktası. Bir bakıma hamd ederek bu yakınlaşmaya hazırlandık gibidir. Yani namazı da bunun için kıldık gibidir. O kıyamdaki duruşumuz, rükûmuz aslında bu zirveye, yani yakınlıkta, doruk noktasına varmak için bir ön hazırlık gibiydi. Ve kul Rabbine secdeye varır. Orada işte ayette ifadesini bulan Sebbihisme Rabbikel A'la. A'la yani en üstün, mutlak üstün olan ve bu üstünlükte öyle hani yanında, civarında kademede birileri olan bir üstünlük değil. Çünkü dünyadaki üstünlüklerde hep diyelim devletin başkanı olur, yardımcıları olur, kenarında birileri olur falan. Onunla, o yetkilerini onlarla paylaşır bir şekilde. Cenab-ı Hakk'ın mutlak üstünlüğü tekildir ve ona hastır. Dolayısıyla yardımcısı yoktur söz gelimi, eşi yoktur, vekili yoktur, efendim kademede veliahtı vesaire böyle şeyler yoktur. Cenab-ı Hak dışındaki bütün varlıklar, meleklerden insanlara, hayvanlara, varlıklara, cisimlere, hepsi onun kuludur. Ve bir tarağın dişleri gibi kullukta Cenab-ı Hak önünde eşittirler. وَاِمْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا اَتِ الرَّحْمَانِ عَبْدًا. Allah'a kul olmayan hiçbir şey yoktur. Dolayısıyla kullukta hepimiz eşitiz. Mukarrabin meleklerden küçücük canlılara, haşerelere, atomun cansız maddelere kadar. Peki kul Allah katında bir itibar, değer kazanırsa neyle kazanır? Cenab-ı Hakk'a duyduğu saygısıyla kazanır. Bu saygı da onu kulluğundan, yani üste çıkarmaz. İbadun mukramun. Saygın kul oluverirler ama yine kul kalırlar. Yani çok iyi kul olmak kulu işte yıldızlı kul yapar, pek iyi dereceli kul yapar ama her halükarda kul olarak kalır. Kulluktan üste bir yere çıkmayız. Dolayısıyla secdede biz bütün varlıklarla eşitlendiğimizi ama biz insan olarak bu secdeyi iradeyle yaptığımız için bu iradeli yaklaşımımız bizi Allah Azze ve Celle katında takvalı kılıyor. İnne ekremakum indallahi etkakum. Yani Cenab-ı Hak katında değerli kılıyor ve Allah'ın sevgisine mazhar kılıyor. Evet. Dolayısıyla bu Sebbihi isme rabbikel a'la ayeti nazil olduğunda a'la olan Rabbinin ismiyle tesbih et. Resulullah buyurdu ki icaluha fi sucudikum. Onu secdelerinizde yapın diye. Dolayısıyla Resulullah'ın emriyle biz bunu secdelerimizde yapıyoruz. Demin rükuda azim olan Rabbim her türlü eksiklikten uzaktır, münezzehtir demişken, şimdi secdede Ali yani üstün yüce olan Rabbim her türlü kusurdan, eksiklikten uzaktır derken biz neredeyiz? Dipteyiz. Yani en eksik, en düşük olduğumuz yerdeyiz. O bakımdan burada da aynı anlam. Yani biz Cenab-ı Hakk'ı yüceltmeye çalışa duran değil, biz Allah zaten en üstün, en yüce, mutlak üstündür. Biz kendimiz kul olduğumuzu hatırlayabilmek için bunu yaparız ve secdede bunu tekrar ederiz.
Evet, kıymetli hocam.
Sübhane Rabbiyel A'la diye. Evet.
Kıymetli hocam, dediniz ya, kulun Rabbine en yakın olduğu an secde anıdır. Kul Allah-u Teala ile buluştuğu bu yakınlaşmayı uzatmak isteyebilir. Üç kere diyor ya Sübhane Rabbiyel A'la. Üçten fazla da söyleyebilir mi bunu? Hani Hazreti Musa Aleyhisselam Allah'la konuştuğunda Allah sormuştu. Ya Musa, o elindeki nedir? Bu benim asamdır ya Rabbi diyebilecekken, bu benim dayanağımdır ya Rabbi. Ben onunla gezerim, koyunları güderim, şöyle yaparım, böyle yaparım diye o sohbeti uzatmıştı. Sonra Musa Aleyhisselam'a soruyorlar, neden böyle kısa bir cevap vermektense uzatıp da o odun parçasını anlata anlata bitiremediğini. Ben Rabbimle buluşmuşum, o anı en iyi değerlendirmem gereken yerde neden kısa keseyim diye cevap vermişti. O hatırıma geldi benim. Üçten fazla okunup da o an uzatılabilir mi?
Uzatılabilir ama şuna dikkat etmek lazım. İmamsak eğer, arkamızda cemaat varsa, o zaman çok tercih edilen bir şey değil namazı uzatmak.
Evet.
Ama tek başımıza kıldığımız bir namazsa tabii ki uzatabiliriz. Secde anını daha uzun yaşamak ve değerlendirmek için. Sonra diyelim doğrulduk. Efendim, doğrulduğumuzda kade dediğimiz, yani ikinci secdeden sonra oturduğumuzda Allah'ın Resulü'nün, sahabe-i kiram öyle diyorlar, bize namazdan ayet öğretircesine öğrettiği dualar var. Ettehiyyatu lillahi ve salavatu ve tayyibat. Cenab-ı Hakk'a saygımızı ifade ettiğimiz, efendim, ettehiyyatu lillahi ve bütün rahmeti, esenliği ve hoş her türlü nimeti kendisinden bildiğimiz ve bunu ikrar ettiğimiz bir ifadeyle başlıyor bu. Hı hı. Önceleri ilk vakitlerde namaz kıldıklarında şöyle diyorlarmış. Selam önce Allah'a olsun. Esselamu evvelen alallahi thumme ala Cebrail'e. Böyle sonra Cibril'e olsun, sonra Mikail'e olsun. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca hayır öyle yapmayın demiş. Yani oturduğunuzda bu ettehiyatı öğretti ve dedi ki, yani siz Allah'a selam vermek gibi bir şey yapıyorsunuz. Halbuki Allah selamın kendisidir. O yüzden dedirtti ki Allahümme ente selamu. Allah'ım, selamın kendisi sensin. Yani selam sensin. Ve minke selamu. Ve selam, yani esenlik sendendir. Dolayısıyla bu ettehiyat duasını öğretti Resulullah. Ettehiyat duasına baktığımız zaman bunun bir diyalog olduğunu görüyoruz. Yani monolog değil de tek taraflı, bizim seslendirdiğimiz bir şey gibi değil de
karşılıklı
bir konuşma gibi. Dolayısıyla namazın miracının yaşandığı bir andır o an.
Evet.
Kul Cenab-ı Hakk'a ve muhtemelen Resulullah Miraç'ta bunu Cenab-ı Hakk'a ettehiyyatu lillahi ve salavatu ve tayyibat, yani bütün saygılar, hamd ve senalar ve bütün esenlik ve rahmet Allah Azze ve Celle'ye aittir. Bütün hoş ve nimetlerin tamamı Cenab-ı Hakk'a aittir dedikten sonra karşı taraf, yani diyalogun diğer tarafı diyor ki Esselamu aleyke eyyuhen nebiyyü, ey nebi, sana selam olsun. Ve rahmetullahi ve berekatuhu, ve Allah'ın rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun. Şimdi bu Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Peygamber'e onun tahiyyatını ifade ettiği, yani saygısını ifade ettiği ifadeye karşılık olarak geliyor. Sonra Resulullah diyor ki, Esselamu aleyna, o Cenab-ı Hakk'ın selamını üzerine alıyor, baş tacı ediyor ve sonra orada sadece kendisi almıyor bu selamı, ardı sıra gerideki bütün müminleri de anıyor. Esselamu aleyna ve ala ibadillahis salihin, ve Allah'ın salih kullarının da üzerine olsun diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu böyle öğretmiş. Sonra şehadette bulunuyoruz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Şehadet ederim ki Allah'tan gayrı bir ilah, herhangi bir ilah diye bir şey yoktur. Bu işte Cenab-ı Hakk'ı tazim ederken yanında, etrafında, berisinde, öresinde herhangi bir başkaca tanrı yardımcısı, küçüğü büyüğü olmadığına dair şehadetimiz, yegane tek ilah tevhidi ifade edişimiz ve sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diğer peygamberler gibi Allah Azze ve Celle tarafından gönderilmiş, ama dikkat edin ne diyoruz? Eşhedü enne Muhammeden abduhu, önce kulluğunu ifade ediyoruz. Muhammed de salat ve selam üzerine olsun, Allah'ın kulu ve Resulüdür. Şimdi bunu belli ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta bu karşılıklı diyaloğu yaşamış ve şehadet ile bu diyaloğu bağlamış. Bize oradan bunun hatırası kaldı ve biz oturduğumuzda böyle ifade ediyoruz. Tıpkı Resulullah'ın dediği gibi ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat diyoruz. Karşılığında Cenab-ı Hakk'ın ona söylediğini, Esselamu aleyke eyyühen nebi, ey nebi senin üzerine selam olsun, Allah'ın rahmeti ve bereketi olsunu ifade ediyoruz. Sonra diyaloğun diğer tarafını, Esselamu aleyna, selam bizim üzerimize olsun dediğimiz gibi, ve ala ibadillahis salihin, ve Allah'ın salih kullarının hepsinin üzerine olsun diye duada bulunuyoruz. Dolayısıyla kul namaz kılarken kendisi dua ettiği kadar, kendisine dua ettiği kadar diğer müminlere de, Allah'ın salih kullarına dua eder. O bakımdan namazdan, birbirimizin namazından dahi hep feyiz alırız. Hele hele bunu birlikte yapıp gerçekleştirdiğimizde.
Cem
sonrasında
olunca, evet,
salavatlar kalıyor. Allah Azze ve Celle ayet indirdi ki, Ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Ey iman edenler, Resulullah'a Allah'tan salat dileyin ve ona selam dileyin diye. Geldiler Resulullah'a sordular, dediler ki emmes selamu fakat alimna. Biz sana nasıl selam vereceğimizi zaten biliyoruz. Fekeyfe nusalli aleyk. Peki sana nasıl salat edelim, bunu da bize bir öğret diye Resulullah öğretti. İşte o öğrettiği şekliyle biz salat ediyoruz. Nasıl diyoruz? Kulu dedi Allah'ın Resulü. Deyin ki Allahümme salli ala Muhammedin. Allah'ım Muhammed'e salat eyle. Kema salleyte ala İbrahim'e. İbrahim'e salat eylediğin gibi. Ve ala Ali İbrahim'e. Ve İbrahim'in ailesine salat eylediğin gibi. Muhammed'in de ailesine salat eyle diye Resulullah'a Cenab-ı Hak'tan salat diliyoruz. Salat nasıl bir şeydir denirse, tıpkı selam gibi Cenab-ı Hakk'ın rahmetini, esenliğini barındıran ilahi bir lütuf. Resulullah'a özgü mü? Hayır, değil. Çünkü Allah peygamberine de bize salat etmesi için emretti. Yani vasalli aleyhim dedi. Ey peygamber, sen de müminlere salat dile Allah'tan diye. Biz hadis-i şeriflerde görüyoruz Resulullah ashabına salat ediyor. Diyor ki mesela, Allahümme salli ala ali ebi evfa. Allah'ım Ebu Efa ailesine salat eyle diye. Dolayısıyla bu salata, yani Cenab-ı Hakk'ın rahmetine, bereketine ve içerdiği o bilmediğimiz derinlikteki feyze, bereketi hepimizin ihtiyacı var. Dolayısıyla başta Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salat ediyoruz ve Resulullah'ın da bize, ümmetine vaktiyle yaptığı salatın bereketini umuyoruz efendim.
Evet. Kıymetli hocam, Allahümme barik ve Rabbena dualarını da isterseniz açıklayalım.
Çok güzel olur, çünkü siz vakit baştan konuştuğunuz,
evet,
için ben,
evet,
de
biraz uzatalım sizinle gözünü, olan bölümü tamamlayalım. Tamam. Sonra veda
tamam
edelim.
Tamam inşallah. Sonra Allah Azze ve Celle bereket dileğini de yine Allahümme barik ala Resulina Muhammedin. Allah'ım Muhammed'e salatü ve selam üzerine olsun bereket diliyoruz. Ve ala ali Muhammed'in ve Muhammed'in ailesine de efendim, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ailesine, ehli beytine, tıpkı kema barakte ala İbrahim'e, İbrahim'e bereketlendirdiğin gibi ve İbrahim'in ailesine bereketlendirdiğin gibi. Dikkat ederseniz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İbrahim'in soyundan geldiği ve onun tıpkı insanlara ulaştırdığı tevhid akidesini aynı temizlikte, pak ve tertemiz bir şekilde ulaştırdığı için ta Hazreti İbrahim'le Cenab-ı Hak ilişkisini kurmuş ve bir ayette de diyor ki inne evlen nâsi bi İbrahim'e lellezîne ttebaûhu ve hâzen nebiyyû. İbrahim'e en yakın, en evla olanlar, ona vaktiyle iman etmiş olanlar ve bu peygamber, Hazreti Peygamber'e işaretle ve bu peygamber diyor. Dolayısıyla Hazreti İbrahim'in, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti İbrahim'e yakınlığı davası bakımından, onun soyundan gelmesi olduğu kadar davası ve onun tertemiz akidesini tekrardan yeryüzünde bütün insanlara ulaştırması bakımından böyledir. Yoksa Hristiyanlar ve Yahudiler biz daha evlayız diye çok iddiada bulundular. Cenab-ı Hak bunu ayetlerde reddetti. Çünkü ona yakınlık وَمَنْ تَبِعَنِي فَاِنَّهُ مِنِّي. Bu Hazreti İbrahim'in ifadesi ayette geçen. Kim bana uyarsa o bendendir. Dolayısıyla biz de aynı onun akidesine, Allah'ı yegane tek bir ilah bilen, yanı sıra bütün tanrı ve tanrı düşüncesini reddeden inançta olduğumuz için biz bu denli yakınız ve namazımızın sonunda da Resulullah'a duamızı Hazreti İbrahim'e olan dua ile birlikte yapıyoruz. Bu aynı anda Hazreti İbrahim'e de dua edişimiz demek olur. Bazı müfessirler dediler ki Cenab-ı Hakk'a Hazreti İbrahim şöyle dua etti. وَجَعَلِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. Ya Rabbi, sonrakilerin dilinde bana doğruluk dili ayır veya doğruluk dili var et. Yani sonra gelecek kıyametin, kıyamete yakın o son ahir zaman ümmeti beni yad etsinler, hayırla yad etsinler diye. Bu ne biçim zekice bir dua değil mi? Hazreti İbrahim aleyhisselam, evet, kendisi zamanın başında neredeyse, hı-hı, ama zamanın sonunda gelecek olan peygamberin muştusunu, ki buna dua etmesini Cenab-ı Hak emretti Hazreti İsmail'le beraber, onun ümmetinin bilgisini öğrenince o ümmetin dilinde anılmayı Cenab-ı Hak'tan dua etti. Ve muhtemelen Allah Azze ve Celle'nin onun duasını kabul etmesi dolayısıyla her Müslüman namazının sonunda Hazreti Peygamber'e salat dilerken Hazreti İbrahim'in de adını anar. Üstelik İbrahim'e berekette bulunduğun gibi, İbrahim'e salat ettiğin gibi. Yani Hazreti İbrahim'in ki kabul edilmiş ve gerçekleşmiş olan salattır ve berekettir. Son olarak ne diyoruz? Diyoruz ki Rabbena atina fid dunya haseneten. Ya Rabbi, bize dünyada güzellik ver. Ve fil ahireti haseneten. Ve bize ahirette de güzellik ver. Ve qina azabennar. Ve bizi azabın yakıcılığından koru. Bununla namazımızı bitiriyoruz. Bu ifadeyi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her tavafında da, tavaf ettiğinde de tavafın son kısmında dile getirildi. Çünkü bu dua o kadar özlü bir duadır ki birazdan selam verip tekrar dünyaya açılan kapıyla hayata geri döneceğiz. Bekliyoruz ki yolculuğumuz devam ediyor. Hem dünya boyutuyla hem ahirete olan özlem ve ümit boyutuyla. Ve bu duada her ikisini içine alır. Ya Rabbi, bize dünyada da güzellik ver. Ahirette de güzellik ver. Ve endişemizi de duanın içerisinde dile getiriyoruz. Ve bizi cehennemin ateşinin yakıcılığından koru diye namazımız tamamlanıyor. Amin.
Kıymetli hocam, ağzınıza sağlık. Böylelikle namazda okuduğumuz duaların anlamlarına dair sohbetimizi tamamlamış olduk. Temmuz ayında yayınımız bir ay ara verecek, tatile gireceğiz. Daha iyi içerikler hazırlamak adına Ağustos ayında tekrar dinleyicilerimizle buluşacağız. Son olarak dinleyicilerimize bir mesajınız var mı?
Yani bir dönem beraber olduk. Ben kendilerinden dua bekliyorum. Onlar hepimizin dünya hayatı yolculuğu belli sıkıntılarla dolu. Tıpkı demin dile getirdiğimiz ayetteki ifadesiyle, ki o bir ayettir o dua aslında. Cenab-ı Hak kendilerine hem dünyada güzellikler ihsan eylesin, hem ahirette güzellikler ihsan eylesin ve bizi en çok endişe ettiğimiz cehennem geçişinde cehennemin sıkıntısından muhafaza buyursun efendim.
Amin hocam. Allah razı olsun. Aynı duaları bizler de sizler için yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki ay, Ağustos ayında tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Allah'a emanet olunuz. Selamünaleyküm.
Sağ olunuz. Aleyküm selam. Hoşça kalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Kur'an ve Hadis Işığında köşemizde Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız bizlerle birlikteydi. Namazda okuduğumuz duaların anlamlarını konuştuk. Güne bakan müzikle devam ediyor.
Sağlık haberleri.
Sevgili dinleyicilerimiz, şu an Güne Bakan programını dinliyorsunuz. Yayınımız Sağlık Haberleri köşemizde devam ediyor. Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı ve gazeteci Yeşim Sert Karaaslan telefon attığımızda. Sayın Karaaslan.
Merhabalar, nasılsınız?
Merhaba, iyiyiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Sizler nasılsınız?
Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben de birazcık rahatsızım. Geçen haftalarda uyarılarda bulunmuştuk aslında üst solunum yolu hastalıklarına dikkat
evet.
edin diye. Benim de başıma geldi. Çok şükür iyiyim diyelim.
Geçmiş olsun. Şifa dileklerimizi iletiyoruz. Dünyada ve Türkiye'de yine sağlık gündemi yoğun. Bir tarafta COVID-19 vakalarında tüm dünyada bir artış gözleniyor.
Evet.
Aynı zamanda maymun çiçeği virüsü vakası var. Türkiye'de de görüldü. Ben sözü daha fazla uzatmamak için, zamanımızı verimli kullanmak adına sözü size bırakıyorum.
Tabii ki sevgili Mustafa, öncelikle son dakika ve sıcak gelişmeden başlayalım. Senin de söylediğin gibi maymun çiçeği hastalığı bir süredir dünyada birçok ülkede görülüyordu. Hemen hatırlayalım isterseniz, maymun çiçeği virüsü neydi? Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan birisi maymun çiçeği. Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor. genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana altını çiziyorum, yakın temasla bulaşıyor bu virüs.
Evet.
Ve vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açıyor. İngiltere'de görülmüştü. İngiltere'den sonra İspanya, Portekiz, Kanada, Almanya, Fransa, Hollanda, birçok Avrupa ülkesinde görülmeye başlandı. En yüksek vakaların olduğu yerler buralar. Onun dışında farklı kıtalara, farklı bölgelere de virüs kısa süre içerisinde gitmeye başladı. Acaba bizim etrafımıza ne zaman gelecek endişesi yaşıyorduk aslında bir 3 haftadır falan. Hemen sınır komşumuz Yunanistan açıklamada bulunmuştu geçtiğimiz haftalarda ve buna ilişkin en sıcak gelişme dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Türkiye'de bir hastada maymun çiçeği hastalığı tespit edildiğini duyurdu. Bağışıklık sistemi yetersizliği olan 37 yaşındaki hastanın tecrit edildiğinin altına çizdi. Tabii bu arada yakın temasla bulaşıyor demiştik. Acaba temaslı takibi yapıldı mı soruları akla gelmişti.
Evet.
Fahrettin Koca temas takibinin de yapıldığını ancak başka bir vakaya rastlanmadığını ifade etti. Bilindiği gibi bu hastalık solunum yoluyla değil yakın ve fiziksel temasla bulaşıyor şeklinde de bir açıklaması oldu. Türkiye Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Alpay Azap hemen bu sıcak gelişmeler üzerine bir açıklaması oldu. Bu virüsle ilgili şu an için telaşlanacak bir durum yok açıklaması yaptı. Çünkü Fahrettin Koca'nın da vurguladığı gibi yakın temasla yani çok yakın temasla bulaşan bir virüs sadece hasta ve enfekte olan kişilerle aynı evde yaşayanlar veya fiziksel yakın temas içerisinde bulunanlar risk altında bulunuyor. Bu nedenle de şu an için telaşlanacak bir şey yok. Hastalık 1 milyonun üzerinde yeni vaka görülürken COVID-19'da dünyada bir günde maymun çiçeğinde 2 aylık sürede Afrika dışında yaklaşık 5000 civarında bir vaka bildirimi oldu. Bu verilerin de Sayın Azap hızlı yayılmadığını gösterdiğinin altını çizdi sevgili Mustafa.
Peki.
Peki hani etkili mi soruları vardı?
Evet.
Evet, maymun çiçeği hastalığına karşı etki gösteren çiçek aşıları ve antiviral ilaçlar var. Bunların tedariklerinin yapılması büyük önem taşıyor. Birçok ülkelerde bununla ilişki tedariklerini şu an itibariyle yapmaya başladılar. Bunun yanı sıra bir başka önemli gelişme dünyada ve Türkiye'de aslında güzel haberler verelim istiyorduk. Ama maalesef COVID-19 salgınla ilişkinde yeni haberler geliyor. Salgın değişim gösteriyor. Virüsle mücadelede ilerleme kat edildi. Fakat salgın henüz bitmedi. Dünya Sağlık Örgütü de bununla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. 110 ülkede artış gösterdiğini COVID-19 vakalarının duyurdu. Ve salgının asla bitmediğini ve ona göre davranılması gerektiğinin altını çizdi. COVID-19'un alt varyantları gözüküyor Mustafa şu anda dünyada. BA4, BA5 110 ülkede vaka artışlarını tetikliyor. Küresel vaka artışlarında %21 yükselme görüldü. Ve Dünya Sağlık Örgütü 3 bölgede ölüm oranlarının da arttığının altını çizdi. Dünya genelinde sağlık çalışanları ve 60 yaş üzerindeki kişilerin aşılama oranlarının %75 olduğu kaydedildi. Aşılamanın bir kez daha altını çizdiler ve mutlaka tüm ülkelerin nüfuslarının en az %70'ini aşılanması çağrısında bulundu Dünya Sağlık Örgütü. Peki dünyada durum ne diye hemen bakalım istiyorum vaktimiz varsa.
Evet, buyurun.
Avrupa'da COVID-19 vakaları yeniden hızlı bir artış göstermeye başladı. Omikron varyantının hafif semptomlarla geçmesinden dolayı tedbirler gevşetilmeye başlanmıştı ama vaka sayısı da peş peşe şu an için artış gösteriyor. Dediğimiz gibi alt varyantlarda söz konusu. Almanya'da uzmanlar salgında yaz dalgası konusunda olabileceği yönünde uyarılarda bulunmuştu. Hatta Almanya Sağlık Bakanı'nın bu noktada açıklamaları vardı. Mevcut virüs varyantının kolayca bulaştığından ve hemen hemen tüm tedbirlerin süresinin dolduğundan bu yıl salgında yazın vakaların azalmayacağını öngördüğünü belirtmişti Sağlık Bakanı. Peki Belçika ve Fransa'da durum ne diye baktığımızda vaka sayılarının arttığı ülkelerden birisi de Türk nüfusunun da çok yoğun olduğu Belçika. Burada da vaka sayıları hızlı bir şekilde artış gösteriyor. Hemen Hollanda'ya baktığımızda Hollanda'da Haziran ortasından bu yana yükselişe geçti yeni vaka sayıları. Geçen hafta bir önceki haftaya göre %36 artış bildirdi Hollanda sevgili Mustafa. İngiltere'de kraliçenin tahttaki 70 yılı kutlamaları yapılmıştı hatırlarsak. Bu kutlamaların hemen ardından, çünkü çok kalabalıktı, hemen ardından İngiltere'de de vaka sayılarının çok hızlı bir şekilde artış gösterdiği yönünde Ulusal İstatistik Ofisi verilerinin kayıtlarına yansıdı bu bilgilerde.
Evet, Sayın Kara, aslında hiç istediğimiz bir durum değil ama böyle giderse, böyle hızla yayılmaya devam ederse kısıtlamalar dünyada gelebilir. Hatta bununla ilgili bazı ülkeler tedbirleri tekrar gündemlerine alacaklarını bildirdi, değil mi?
Aynen öyle. Onlar da onları bildirdiler. Şimdi hemen onlara değineyim ama Almanya'da çok fazla Türk vatandaşımız var. Hemen bir şey söyleyeceğim. Almanya testlere ilişkin, yani PCR testlerine ilişkin bir karar aldı. Almanya Sağlık Bakanı yaptı bu açıklamayı. Yeni tip koronavirüs salgını ile mücadelede vatandaşlara daha önce ücretsiz olarak sunulan COVID-19 antijen hızlı testlerinin Temmuz'dan sonra ücrete tabi olacağını bildirdi. Ama burada önemli bir uyarı var. Yalnızca düşük gelirli insanlar için testlerin ücretsiz olmaya devam edeceğinin altını çizdi Sayın Sağlık Bakanı Almanya'da. Evet. Senin söylediğin gibi ülkeler yeni kararları, tedbir kararları gevşetilmişti, hatta tamamen kaldırılmıştı diyebiliriz. Ama bazı ülkeler bu vaka artışlarından sonra yeni kararların hayata geçirilmeyi düşündüklerini ifade ettiler. Pakistan'da hükümet COVID-19 vakalarındaki artış sonrası Mart'ta kapatılan Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezi'nin yeniden açılmasını kararlaştırdı. Kazakistan'da günlük vaka sayısının artmasıyla daha önce kaldırılan COVID-19 tedbirlerinin yeniden getirileceği bildirildi. Ve Avrupa ülkelerinde de yeni tedbirlere ilişkin şu anda yeni kararlar alınsın mı alınmasın mı diye orada da gündemdeki yerini koruyor. Peki Türkiye'de ne dediğimizde, Türkiye'de de 13-19 Haziran'da 10.954 kişinin testi pozitif çıktı. 19 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Bilim insanlarına sorduğumuzda, konuştuğumuzda onlar da vaka sayılarında bir artış olduğunu ifade ediyorlar. Hatta İstanbul'dan bilim kurulu üyelerinden bir hocamız geçenlerde televizyon ekranlarında açıklamalarda bulunmuştu. Servislerin kapatıldığını ama yavaş yavaş vaka sayılarının artmaya başladığını, bunun için önümüzdeki günlerde tekrar servislerin açılabileceğini ifade etti Sayın Köksal. Hastanelerdeki insanların herhangi belirti bulgu halinde hemen hastaneye gelmeleri gerektiğini söyledi. Aslında bu artışın Ağustos sonu gibi olmasının öngörüldüğünü ifade ediyordu bilim insanları. Ama maalesef birazcık daha öne kaydı. Hatta geçtiğimiz günlerde Aziz Sancar Türkiye'deydi. Aziz Sancar'a da bu sorular soruldu. O da sonbaharda tekrar maske takılmak zorunda kalınabilir. Yeni varyantlar söz konusu olabilir ve bu varyantların nasıl bir etki edeceğini şu an için bilmiyoruz şeklinde bir açıklama oldu.
Sayın Karahaslan, ne yazık ki süremizin sonuna geldik. Son birkaç cümlenizi alalım.
Hemen alayım. Hemen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya maske kullanımı ile ilgili soru sorulmuştu. Maske kullanımlarının geri döneceği yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine Sayın Bakan, COVID-19'un artık grip gibi seyrettiğini fakat ileriki yaşlarda ve kronik rahatsızlığı olanlarda risk oluşturmaya devam ettiğini ifade etti. Yakın takip edildiğini ve ona göre davranılacağını da Sağlık Bakanlığı tarafından sürekli olarak altı çiziliyor sevgili Mustafa.
Peki, teşekkür ediyorum. Önümüzde bayram var. 9 Temmuz tarihinde Kurban Bayramı'nı idrak edeceğiz hep birlikte inşallah. Ziyaretler gerçekleştirilecek. Bir taraftan da COVID-19 vakalarında artış var. Dikkatli olmakta yarar var. Sağlığımız kesinlikle her şeyden daha önemli. Bu ay programa ara veriyoruz. Ağustos ayında tekrar birlikte olmayı ümit ediyoruz. Son olarak dinleyicilerimize bir şeyler söylemek ister misiniz?
Çok sevinirim. Öncelikle gerçekten çok güzel bir sezon geçirdik. Elimizden geldiğince doğru bilgileri aktarmaya çalıştık. Umarım Ağustos ayına geldiğimizde endişe verici haberler yerine çok daha sıcak, masmavi gökyüzünün olduğu bir ortamda güzel mesajlar veririz. Ama senin de söylediğin gibi bayramda lütfen herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Şu anda zaten havalarda da sürekli gelip gidiyor havalar. O yüzden bayramda yakın temastan kaçınılması, özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı olanların yanında dikkatli ve temkinli davranmak hayata önem taşıyor, evet, diyebiliriz Mustafa.
Siz de tüm dinleyicilerimize şimdiden hayırlı bayramlar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Önümüzdeki ay görüşmek dileğiyle.
Hoşçakalın. İyi bayramlar herkese.
Sağolunuz. Sevgili dinleyicilerimiz, Sağlık Haberleri köşemizde Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı ve gazeteci Yeşim Sert Karaaslan bizlerle birlikteydi. Birlikte gündemi değerlendirdik. Efendim, bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca bugünlük sizlere veda ediyoruz. Ağustos ayında tekrar birlikte olmak dileğiyle şimdiden hayırlı bayramlar, hoşçakalın.
Güne Bakan.